Ayrım 44.
Sayfa 120. Serbest piyasa ve kurumsal yapı. Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bu araçların onlara sahip olmayan işçi sınıfı tarafından işletilmesine dayanan toplumsal yapıdır. Kapitalizmde kar elde etmek için özel girişimciler tarafından üretilen mal ve hizmetler serbest piyasada alınıp satılmaktadır. Kapitalist sistem içinde ekonomik birimler, yani işletmeler ve bireyler, piyasada, yani pazarda, karşılaşarak ekonomik faaliyete ilişkin kararlarını verirler. Teorik olarak hiçbir müdahalenin olmadığı ve tarafların eksiksiz bilgiye sahip oldukları varsayıldığından, piyasada mal ve hizmetlerin fiyatı arz ve talebin dengesi sonucunda oluşur. Burada birey homo economicus olarak varsayılır. Bu varsayım bireyin mallar, piyasalar ve diğer ekonomik konularda tam bilgiye sahip olduğunu kabul etmektedir. Buna ilave olarak homo economicus tüketicilerin faydalarını ve üreticilerin ise kârlarını maksimize edeceğini öngörmektedir. Bu birey karşılaştığı seçenekler arasında mutlaka değerlendirme yaparak seçim yapar. Her zaman çoğu aza tercih eder ve yaptığı tercihlerde tutarlıdır. Klasik teorinin bu varsayımlarını neoklasik ekolde güçlendirerek sürdürmüştür. İktisadi hayatta düzeni sağlayan ve hangi malların kimler tarafından, kimler için, ne miktarlarda üretileceği gibi temel ekonomik sorunları çözümleyen bir görünmez el, yani serbest fiyat mekanizması vardır. Klasik iktisat teorisinin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith, görünmez el olarak tanımladığı bu mekanizma sayesinde bireylerin faydasını maksimize ederken aslında toplumun gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etmektedir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi ekonomi denildiğinde sadece serbest piyasa ekonomisini anlamamak gerekir. Örneğin Karl Marx'a göre böyle bir tanımda üretim ilişkileri mutlak kabul edilmektedir. Karl Polanyi'ye göre piyasayı esas alan biçimsel tanımda tüm toplumun piyasanın bir parçası olarak işlediği anlamına gelmektedir. Özselcilik, yani substantivizmin yaratıcısı olarak tanınan Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm adlı eserinde biçimsel olarak yapılan piyasa tanımına göre iktisat, kıt kaynaklar ve sonsuz ihtiyaçlar arasındaki dağılım sorunlarını incelemektedir. Günümüzde hakim olan iktisat anlayışına göre bu tanım sadece piyasa toplumlarının anlaşılmasını bir zorunluluk olarak görmektedir. Ancak özselci tanımlamada piyasa veya iktisat insan ve çevresi ile kurulan bir sosyal ilişki olarak ele alınmaktadır. Polanyi'ye göre ekonomi toplumsal ilişkiler içine yerleşecek yerde sosyal ilişkiler ekonomik ilişkiler içine yerleşirler. Çok duyduğumuz piyasa ekonomisi ancak bir piyasa toplumunda işleyebilir. Cümlesinin anlamı budur. Daha basit bir ifadeyle Polanyi'ye göre piyasa kendiliğinden oluşan bir olgu değildir. Marksist ekolün dışında klasik iktisat anlayışına eleştiri yönelten birçok iktisadi düşünce ekolü bulunmaktadır. Bu ekollerden birisi de kurumsal iktisatçılardır. Thorstein Veblen, John Rogers Commons ve Wesley Clair gibi önemli isimlerin teorik temellerini attığı bu düşünce sisteminde her toplum için geçerli olacak iktisat kanunlarının olmadığı, toplumların değişiminde kurumsal yapıların etkili olduğu savunulmuştur. Kurumsal iktisat ekolü neoklasik iktisadın soyut varsayımlarına karşı çıkarak iktisadi olayların ve faaliyetlerin analizinde sosyal, politik, tarihsel ve psikolojik yapıları da dikkate alır. Alman tarihçi okulun görüşlerini temel alan ekolde her dönem ve her toplum için geçerli olan doğal yani mutlak iktisat kanunları bulunmamaktadır. Bu nedenle mülkiyet piyasa gibi kurumsal yapılarda değişmektedir. Yeni kurumsal iktisat ekonomik düzenin sağlanması için kural ve kurumların önemine işaret eden çeşitli iktisat okullarının ortak adıdır. Oliver Williamson, Friedrich August von Hayek ve Ronald Coase bu ekolün en önemli isimleri arasındadır. Ekonomik faaliyetlerle kurumsal yapı ilişkisini önemseyen bir başka ekolde yeni kurumsal iktisatçılardır. Yeni kurumsal iktisat ekolünün ifade ettiği bu süreçte servetin asıl kaynağı piyasadır. Güçlü bir kurumsal yapı, iyi ve etkin işleyen piyasaya olanak sağlayacaktır. Böylece yeni kurumsal iktisat ekolü, birey davranışlarının kurumsal yapıyı belirlediği düşüncesine, bir başka ifadeyle neoklasik iktisadın varsayımlarına geri dönmüştür. Dolayısıyla bu yaklaşımın kurumsal iktisadın hakim iktisat anlayışına yönelttiği eleştirilerle bir bağı bulunmamaktadır. Mülkiyet haklarının korunması, hukukun üstünlüğü ve sözleşmelerin uygulanması piyasayla bağlantılı koşullar olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ekonominin kurumları, mal ve hizmet üreten, dağıtan ve satın alan, tüketen ve bu birimlerin kararlarını etkileyen ilişkilerin bütünüdür. Dolayısıyla bu birimler hem karar alma sürecinde etkili olmakta hem de alınan kararların uygulanması görevini yüklenmektedirler. Bir ulusal ekonomide konuya mülkiyet açısından bakarsak, bu ağın içindeki birimler özel, kamu ve yabancı sermaye mülkiyetli olmaktadır. Piyasadaki ilişkileri etkileyen faktörlerin başında devlet yani ekonomi politikasına karar veren, uygulayan hükümetler gelmektedir. Hükümetlerin izlediği ekonomi politikası kurumsal yapıyı etkiler. Ekonomi politikalarını ise iç ekonomik dengeyi sağlamaya ve dış ekonomik ilişkileri yönetmeye yönelik politikalar olarak iki grupta incelemek mümkündür. Bunun dışında hukuk sistemi de başta özel mülkiyet olmak üzere kapitalizmin tüm temel değerlerini koruma altına alır. Günümüzde kurumsal yapı ile ekonomik gelişme arasındaki ilişki ilgi gören bir konu haline gelmiştir. Kalkınma iktisadının ilgi duyduğu kurumsal yapı, davranışsal iktisat, anayasal iktisat, hukuk ve iktisat gibi alanların gelişmesine neden olmuştur. Yeni kurumsal iktisatçıların vurguladığı ekonomik faaliyetlerde düzenin sağlanması için kural ve kurumların önemi, özellikle iki dünya savaşının ardından İki kutuplu dünyada yaşayan ekonomik rekabet içinde ön plana çıkmıştır. Bildiğiniz gibi 1917 Ekim devrimi ile birlikte Çarlık Rusyası yıkılmış ve Sovyetler Birliği kurulmuştur. Dünya üzerinde bir tarafta serbest piyasa düzenini benimsemiş ülkeler, diğer tarafta da Doğu bloğunun temsil ettiği sosyalizm uygulaması altında merkezi planlı ekonomiler iki kutbu oluşturmuştur. Politik alanda devam eden soğuk savaş ekonomik sistemler arasında da sürmüştür. Bu süreç 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yeni bir boyuta taşınmıştır. Artık küresel ekonomik sistemden bahsedilmektedir. Ekonomi boyutuyla bakıldığında küreselleşme sürecinde teknolojik gelişmeler, bilgi ekonomisinin yaygınlaşması, sanayi ürünleri, ticaretinin ve sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırıldığı neoliberal politikalar belirleyici olmuştur. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı karşılıklı bağımlılık sonucunda ulusal piyasalar, uluslararası ekonomik entegrasyonlar yani bütünleşmeler, bölgesel ekonomik işbirlikleri, çok uluslu şirketler ve hükümet dışı örgütler aracılığı ile birbirine bağlanmaktadır. Bu süreci inşa eden, kurallarını uygulayan ve yeniden üreten yapılarda uluslararası ekonomik örgütler olmuştur. Birleşmiş Milletler çatısı altında başlayan uluslararası ekonomik sistemi kurma ve istikrara kavuşturma çabalarının paydaşları arasında ulus devletlerin yanında günümüzde sayıları 3500'ü aşan Birleşmiş Milletler'de danışmanlık statüsü elde etmiş hükümet dışı örgüt ile sayıları 60 bini aşan çok uluslu şirketlerde katılmıştır. Günümüz küresel ekonomik sistemini anlayabilmek için uluslararası ekonomik örgütlerinin neden var olduklarını anlamak gerekmektedir. İkinci Dünya Savaşı devam ederken dünya ekonomisinin yeni süper gücü Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 1944 yılında New Hampshire eyaletinin bir bölgesi olan Bretton Woods'ta Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansta temel amaç gelişmiş sanayileşmiş ülkelerin çıkarlarıyla örtüşmeyen ekonomik çatışmaların engellendiği, serbest ticaretin korunduğu ve mal değişiminin yanında uluslararası ödemelerinde istikrarının sağlandığı uluslararası ekonomik sistemin kurulması olmuştur. Konferansın sonucunda kabul edilen Bretton Woods anlaşması ile 22 Temmuz 1944 tarihinde kapitalizmin yaşadığı krizi aşmak ve yeni bir uluslararası ekonomik düzeni kurmak amacıyla iki küresel ekonomik örgüt yaratılmıştır. Bretton Woods ikizleri olarak anılan bu örgütler Uluslararası Para Fonu yani IMF ve Dünya Bankası olarak da tanınan Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası yani IBRD'dir. Üzerinde uzlaşılan yeni uluslararası ekonomik sistemde Amerika Birleşik Devletleri ekonomik gücünü kabul ettirmiştir. Sistemin üçüncü ayağını ise ülkeler arasında ticareti düzenleyen, serbestleşmesini sağlayan gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması yani GATT, GATT gibi yazılıyor, oluşturmaktadır. 1947 yılında başlayan bu oluşum 1995 yılında yerini Dünya Ticaret Örgütü yani WTO'ya bırakmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa kapitalizminin yeniden inşasında önemli rol oynayan diğer bir örgüt ise günümüzdeki adıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD olmuştur. Liderliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı dünya kapitalizminin gelişmiş sanayileşmiş ülkelerinin büyüme hızlarında ciddi düşüşler yaşanması, sermayenin ulusal ekonomiler sınırını aşmasını, daha yüksek bir kar getirecek yeni yatırımları gerçekleştirmesini gerekli kılmaktaydı. Yukarıda bahsedilen örgütler aracılığı ile kurulmaya çalışılan uluslararası ekonomik sistemin kurallarının uygulanabilmesi için ülkelerin piyasa önceliklerine göre kurumsal yapılarının değişmesini gerektirmiştir. Bu yaklaşım biçimi daha önce ifade ettiğimiz yeni kurumsal iktisatçıların yaklaşımlarıyla uyumludur. Bu değişimi de yönetişim kavramı ile açıklayabiliriz. Küreselleşme sürecinde başta Dünya Bankası ve IMF yani IMF olmak üzere tüm aktörler yönetişim kavramına bağlı olarak hem kamusal alanın hem de özel sektörün yeniden yapılanması için faaliyet göstermektedir. IMF'ye göre ekonomi ve siyaset kurumu yakından ilişkilidir. Devletin ekonomik istikrarsızlığa neden olan yapısı değişmeli. Özellikle sosyal politika alanındaki işlevleri azaltılmalıdır. Siyasetin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için denetleyici ve düzenleyici kurumlar oluşturulmalı. Denetim özel şirketler aracılığı ile yapılmalı ve kamu yönetimi adeta bir şirket yönetimi şeklinde düzenlenmeli. Yani stratejik planlar, performans değerleme, toplam kalite yönetimi gibi ve rekabeti güçlendirecek hukuk kuralları tesis edilmelidir. Böylece bürokrasi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yönetişim modeli gerçekleştirilecektir. Buna göre kurumsal yapıdaki ekonomik özgürlüklerin artması veya yolsuzluklardaki azalma gibi göstergelerle ölçülen iyileşme, ekonomide kaynak dağılımını etkinleştirecek, refah artacaktır. Yönetişim yaklaşımı içindeki bu yeniden yapılanma sadece ülke ile sınırlı değildir. Böylece devlet merkezi rolünü kaybedecek, denetleyici ve düzenleyici rolü ile yönetişim modeli içinde bu yeni yapıya uyum sağlayacaktır. Küreselleşme sürecinde oluşan bu ağda kurumsal yapı da değişmektedir. Rekabetçi piyasalar, ulus devleti de değişerek rekabetçi devlete dönüşmeye zorlamaktadır. Türkiye'de ekonominin kurumsal yapısını anlayabilmek için önce dünya ekonomisinde yaşanan bu değişimi kavramak gerekmektedir. Türkiye ekonomisi dışa açıldıkça, dünya piyasalarıyla bütünleştikçe ekonominin kurumsal yapısında değişimler yaşanmaktadır. Bu nedenle önce Türkiye ekonomisinin kuruluştan 1980'e kadar ve ardından da 1980 sonrası yaşadığı yapısal dönüşüm özetlenecek. Daha sonra ekonominin işleyişinde temel görevler yüklenen kamu ve özel sektör kuruluşları tanıtılacaktır.